Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Eylül 2018 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yalmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr. Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız size. Ardından TRT Merkez Haberlere bağlanacağız. Bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Doktor Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız ardından. Stüdyomuzda konuğumuz ise eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu gazeteci, yazar Bahaettin Carda olacak. Batı medyasının gözünden Türkiye'de yaşananları değerlendirecek. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti vatandaşa iki müjde. Yeni ÖTV düzenlemesiyle otomobil fiyatları en az %3 azalacak. Kimyasal gübreye %15 indirimse pazar fiyatlarına yansıyacak. Otomobilde özel tüketim vergisi, ÖTV matrah limitleri fiyatların ucuzlamasını sağlayacak şekilde değiştirildi. Yeni düzenlemenin otomobil fiyatlarına %3'ten başlayan oranlarda indirim getirmesi bekleniyor. Alt segment otomobillerde 2800 lira, orta segmentte 8100 lira, üst segmentte ise ortalama 11.500 liralık bir indirim gelmesi bekleniyor. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, kimyevi gübrede asgari %11,5 olmak üzere %15'lere varan indirim yapacaklarını söyledi. Çiftçinin maliyetinde önemli yer tutan gübre fiyatının ucuzlamasının etiketleri olumlu etkilemesi bekleniyor. Pakdemirli, arpa ve buğdayda 5 kuruş olan prim desteğinin gelecek yıldan itibaren 10 kuruş olarak ödeneceğini de duyurdu. Hürriyet gazetesinin manşeti sessiz bekleyiş. İthalatçı firmalar ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki fiyat anlaşmazlığı yüzünden biyonik kulak ameliyatları yaklaşık 2 aydır yapılamıyor. Ameliyat için bekleyen aileler endişeli demiş Hürriyet gazetesi. Türkiye'de her yıl yaklaşık 4000 bebek işitme engelli dünyaya geliyor. Çocukların duyup konuşabilmeleri için en iyi çözüm biyonik kulak ameliyatı. Çocukların akranlarını yakalayabilmeleri için ameliyatın erken olması şart. Geç kalınan her gün çocukların adaptasyonu biraz daha zorlaşıyor. Anlaşmazlık en çok bu durumdaki aileleri mağdur ediyor. 1,5 yaşındaki Ecem Nur ve 1 yaşındaki Ulu Bey Araf duyabilmek için ameliyat olmayı bekleyenlerden ikisi. Ecem Nur'un annesi Kadriye Temiz, "Ecem Nur gibi nice yavrular var. Tüm yetkililere sesleniyorum, bizi duyun. Evlatlarımızı sessizliğe mahkum etmeyin. Ameliyatlar tekrar başlasın." diyor. Sabah gazetesinin manşeti "İnsanlık ölürken nerede bunlar?" Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi kurumlar Bosna'da, Filistin'de, Arakan'da, Suriye'de sessizliğe gömüldü. Nerede bunlar dedi. Günümüzde mazlumun hakkını koruyacak, zalimden hesap soracak ne bir kurum ne bir mahkeme var maalesef. Balistik füzeler masum insanları acımasızca katlederken bu vahşete tepki koyan olmadı. 1 milyon masum Suriyelinin ölmesine, 13 milyon Suriyelinin evlerini terk etmesine neden olan vahşete birçok devlet kılını kıpırdatmadı. Eğer adil bir dünya istiyorsak Birleşmiş Milletler kesinlikle reforme edilmeli. FETÖ denilen teröristi istedik, maalesef vermediler, yargılanmıyor. 400 dönümlük arazide beyler gibi yaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda suçluların iadesi yok mu? Var. Niye vermiyorsun? Manidar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşam gazetesinin manşeti WhatsApp'lı motivasyon. Johnny'den YPG'liye "Korkmayın, yanınızdayız" mesajı. Amerikalı bir subayla PKK-YPG'li teröristin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Johnny, Türkiye'den çekindiklerini söyleyen haini mesajlarla motive ediyor demiş Akşam gazetesi. Milat gazetesinin manşeti "Teröriste boykot, Gazze'de sivil katliam yapan İsrail'e dünyadan tepki." Terör devleti İsrail'in 30 Mart'tan bu yana devam eden barış amaçlı büyük dönüş yürüyüşüne saldırılarında 200 Filistinli şehit oldu. Dünya Siyonist katillere boykotla cevap veriyor. Türkiye gazetesinin manşeti "Bireysel suça ceza indirimi 162.989 kişiyi kapsıyor" demiş Türkiye gazetesi. MHP, terör, cinsel suçlar ve adam öldürme dışındaki suçlara 5 yıl ceza indirimi getiren kanun teklifini meclise sundu. MHP'nin seçim vaatleri arasında yer alan, Cumhurbaşkanı'nın "gelirse bakarız" dediği teklif yaklaşık 163 bin kişiyi ilgilendiriyor. Paket, terör, adam öldürme, işkence, cinsel saldırı ve devlete karşı işlenen suçları kapsamıyor. Uyuşturucu, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık suçundan mahkum olanlar da ceza indiriminden yararlanacak. 19 Mayıs 2018'den sonra işlenen suçlar teklife dahil değil. Cezaevlerinde halen 254 bin kişi bulunuyor. 195 bin hükümlüden %65'i şartlı salıverilmeden faydalanacak. Bazı hukukçulara göre düzenleme Anayasa Mahkemesi'ne giderse eşitlik ilkesine aykırılıktan kapsam genişler, teröristler, darbeciler ve sapıklar da bundan yararlanır demiş Türkiye gazetesi. Star gazetesi "Fırat'ın doğusu da güvenli olacak" başlığını atmış bugün. Başkan Erdoğan, Suriye'de terör bataklığı olarak nitelendirdiği PYD-PKK'nın işgalindeki topraklar için yeni harekat sinyali verdi. Sivillerin emniyet içinde yaşaması için Fırat'ın doğusunda da adım atacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında dünyanın dikkatini insani krizlere çekecek, demiş Star gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti işte PKK'nın Münbiç kadrosu. PKK-PYD'nin işgal ettiği Münbiç'te tüm kararlar Kandil'in atadığı teröristler tarafından alınıyor. Yeni Şafak, belediye, asayiş, istihbarat ve maliyeyi yöneten teröristlerin isimlerine ulaştı. Amerika'nın adamı olarak bilinen Cemil Mazlum'a sözde Genelkurmay Başkanlığı sıfatı verilmiş. Elebaşları halkın tepkisinden çekindikleri için Amerika Birleşik Devletleri'ne ait zırhlı araçlarla dışarı çıkabiliyor, demiş Yeni Şafak gazetesi. Bu arada İran'dan şok suçlama haberi de var. Yine gazetenin ilk sayfasında saldırıyı Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti diyor haber. İran'ın Ahvaz kentinde askeri törene yönelik saldırıda ölen 25 kişi toprağa verildi. Dini lider Hamaney, saldırının Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından finanse edildiğini söyleyerek, İran saldırının arkasındakileri sert şekilde cezalandıracaktır, dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Karkaş ise suçlamaları reddetti. Yeni Akit gazetesinin manşeti zulme, rıza, zulümdür. Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbinde insanlığa seslenen Erdoğan, Trump yönetimini ve İsrail'i hedef aldı. Dünyanın en büyük terör ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbi New York'tan dünyaya seslenen Başkan Erdoğan, zulme uğrayanların arkasında durmaya, zalimin ise itikadına bakmadan ensesinde olmaya devam edeceklerini ifade ederek, bizim inancımızda zulme rıza zulümdür, dedi. Vatan gazetesinin manşeti ailenin tetikçisi. Türkiye'de çocuklar ya öldürülüyor ya da suça sürükleniyor. Adana'da 14 yaşındaki çocuk anne babasının baskısıyla cinayet işledi. Ailesi kendi elleriyle onun geleceğini yok etti. Motosikletiyle giden Ali Genç, MFK tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. MFK, çocuk şubede verdiği ifadede, "Motosikleti binmek için istedim, küfür ederek vermedi, ben de pompalı tüfekle vurdum," dedi. Polis inanmadı ve gerçek ortaya çıktı. Annesi Sultan K'nin Genç'le ilişkisi vardı. Baba Ali Rıza K bunu öğrendi. Sultan K mesaj atıp Genç'i eve çağırdı. MFK anne ve babasıyla sokağa indi. Eline tutuşturulan tüfekle cinayeti işledi. Şimdi hepsi tutuklu.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Doğancan Aksoy hattımızda bizi bekliyor. Doğancan Aksoy, günaydın.
Arsülten, sizlere de günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, sağ olun, teşekkür ederiz. Öncelikle gündemin başlıklarına hemen gelelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor ve Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmeleri açılışına katılacak bugün. Daha sonra ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenecek öğle yemeğine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Daha sonra ise ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Bakanların gündemine baktığımız zaman ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi'ni kabul ediyor olacak. Daha sonra ise Kültür Turizm Bakanı Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla Kültür ve Turizm Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı arasındaki mesleki eğitimin güçlendirilmesi işbirliği protokolü bugün imzalanıyor olacak. Siyasilerin gündemine bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün bir basın açıklaması olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu sabah saatlerinde yaklaşık 10.30 gibi bir basın toplantısı düzenleyecek genel merkezde. Ve tabii Ankara'nın bir diğer önemli gündem maddesi ise FETÖ yargılamaları ve diğer davalar. Öncelikle hatırlatalım, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemler, Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yaşananlar, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemler ve yine Akıncı üstündeki eylemlere ilişkin davalar bugün Sincan'da devam ediyor olacak. Yine bununla birlikte eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve bazı MHP'lileri kurulan kaset kumpası ile ilgili davada Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sincan Ceza İnfaz Kurumları'nda görülmeye devam ediyor olacak bugün. Son olarak bir hatırlatma yapalım yine. Bugün Türk diplomasisinin önemli isimlerinden Kaya Toperi 85 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Emekli Büyükelçi Toperi için 40 yıla yakın hizmet verdiği Dışişleri Bakanlığı'nda bir tören düzenlenecek. Ardından da ikindi namazının ardından Kocatepe'de kılınacak cenaze namazının ardından Kaya Toperi'nin cenazesi Cebeci Asli Mezarlığı'nda toprağa verilecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Doğancan Aksoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var. Biraz önce Doğancan Aksoy da söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerine, toplantılarına katılmak için. Orada önceki gün Türk ve Müslüman toplumlara hitap etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hem Ulusal Yönlendirme Komitesi hem de Türken toplantılarında söylediği mesajlar gazetelerde yer alıyor. Bir kere Birleşmiş Milletler'in yapısıyla ilgili eleştirilerine devam etti Cumhurbaşkanı. Önce onu soralım. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, zaten Birleşmiş Milletler'de konuşmada yapacağı için halihazırdaki dünyada artan problemler, bilhassa bizim muhatap olduğumuz Suriye etrafında yaşanan problemlerde Birleşmiş Milletler'in kendisinden beklenen rolü yerine getiremediğini görüyoruz. Bunun sebebi de özellikle bu Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da değindiği 5 daimi üye, hani Cumhurbaşkanı'nın eleştirmek için kullandığı mottoyla söylersek dünya 5'ten büyüktür sözünün hani muhatabı olan o 5 üye kendilerinin menfaatlerine esas alan dünyadaki genel problemleri genel menfaati esas almak yerine kendilerine göre tavır takınan bir çerçevede duruyorlar. Bu çerçeve içerisinde de bazen bütün dünyanın birleştiği bir konuda vetoya başvurmak suretiyle dünyanın beraber hareket etmesini, bu manada da işte orada masum insanların yararına bir ittifak oluşmasını engelliyorlar. Dolayısıyla aslında daha genel bir çerçevede söylersek Birleşmiş Milletler problem çözebilecek kabiliyetini yitirmiş durumda. Bunu dünyada Sayın Cumhurbaşkanı açık net bir şekilde ifade ediyor ve Birleşmiş Milletler'in bir reformla problem çözecek bir kabiliyet kazanmasını istiyor. Bu son ziyaretinde de muhtemelen Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile olan görüşmesinde de o görüşmede gerçekleşti. Hep bu çerçevede konuşuyor. Yani Türkiye'deki çerçevesini bu sefer Birleşmiş Milletler çatısı altında da tekrar ifade edecek, o anlaşılıyor.
Hı hı. Suriye kriziyle ilgili, Suriye'de yaşanan iç savaşla ilgili ve dünyanın yaklaşımıyla ilgili de açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Herkes bu duruma seyirci kaldı dedi ve Türkiye'nin yaklaşımının farklı olduğunu söyledi. Aynı mesele, Türkiye engel olmasa yaşanan sorunlar, dünyanın birçok yerinde yaşanan sorunlar İdlib'de de yaşanacaktı diyerek İdlib başlığını da açtı. Nasıl değerlendireceksiniz Suriye ile ilgili açıklamalarını?
Şimdi Arzu Hanım, Suriye deyip yani konuşuyoruz falan ama bir rakamları hatırlarsak 1 milyona yakın insan ölmüş durumda. 10 milyonun üzerinde insan bulundukları, yerleştikleri, doğup büyüdükleri yerleri terk etmiş durumdalar. Ve bunların 3,5 milyonun üzerinde olanı da Türkiye'de. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, büyük güçler kimi vaatlerine rağmen mültecileri, Suriyelileri ve bu manada mültecilere, Suriyelilere sahip çıkan Türkiye'yi, Türkiye gibi başka bir takım ülkeler de var. Onların da hani Ürdün, Lübnan ama büyük bir kesim Türkiye'de yalnız bıraktığını görüyoruz. Üzerlerine düşen görevleri yerine getirmediler, vaatlerini yerine getirmediler. Bu Birleşmiş Milletler'in yanı sıra işte büyük güçlerin problemi ve üstelik halihazırda da eğer Türkiye'nin gayreti olmasaydı aynı problem bu sefer 3,5-4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de gerçekleşecekti. Göz göre göre gerçekleşecekti. Türkiye burada diplomatik faaliyetler yerine getirdi. İstihbarat ve askeri faaliyetler ve risk aldı. Hı hı. Bu riskle 3,5-4 milyon insanın hayatını kurtardı. Şimdi bu problemi, bu riski yönetmeye çalışacak. Bütün bunlar olurken de Rusya'yla görüştü, anlaştı ama mesela Türkiye'nin müttefikleri var. Avrupa'da, Amerika'da, işte NATO çerçevesinde ittifak ettikleri ülkeler, bunlar yine konuşmanın içerisinde vardı. İdlib ya da Suriye'nin herhangi bir problemini çözmek yerine problemi derinleştirecek, artıracak, Suriye'nin içinden çıkılmaz bir problemle karşı karşıya kalmasına yol açacak bir hatta ilerlediğini görüyoruz. Bu da özellikle yine Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti ve bir hedef de ortaya koydu. Fırat'ın doğusunda var olan o terör yapılanmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl hani geliştirdiğini ve Türkiye'nin de oralarda tıpkı İdlib'de, Afrin'de, Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi yeni güvenli bölgeler oluşturmak suretiyle terörden temizleyeceğini açıkça tekrar deklare etti. Bu önümüzdeki dönemde yeni bir takım operasyonların işareti olarak görülebilir. Ve burada da yine Rusya'ya bir çağrısı vardı. Bunu İdlib'de olduğu gibi Rusya'nın desteğiyle beraber o PKK-PYD'nin Suriye denkleminden çıkarılması amacına matuf olarak ifade etti. Bütün bunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Türkiye'nin önemli problemlerinden birisinin, aynı zamanda bölgenin problemlerinden birisinin ve insani kaygılara yol açan Suriye probleminin sahibine olduğunu, onu çözmeye yöneldiğini ve bunun için Birleşmiş Milletler veya muhtelif platformlar marifetiyle diplomatik, icap ettiğinde askeri seçeneği dışlamayan bir kararlılık içerisinde olduğunu yeniden dünya ölçeğinde ifade etti. Yani Amerika'ya gider gitmez Fırat'ın doğusunu hedef gösteren bir konuşma yapması önemli bir işaret.
Evet, şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bir konuşma yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada da insani krizlere değineceği konusunda Star gazetesinin bir notu vardı. Bu ziyaretin hemen arkasından Almanya'ya geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada Hürriyet gazetesinden okuyorum haberi. Hem Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le hem Almanya Başbakanı Angela Merkel'le ikişer kez görüşecek diyor gazete. Bir normalleşme kahvaltısı yapılacak deniliyor. Şimdi Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden krizler öncesine dönüyor anladığımız kadarıyla. Bunun için çabalar, çalışmalar var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi Türkiye'nin müttefikleriyle yaşadığı problemlerin bir ayağını da biraz önce Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsettik. Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin içerisinde de bilhassa Almanya, Hollanda üzerinden yaşadığını hatırlayalım. Burada Türkiye müttefikleriyle eşit bağımsız bir ilişki geliştirmek ve milli menfaatlerini koruyacak formüller, denklemler üzerinde müzakere yürütmek istedi. Bu NATO çerçevesi içerisinde bu tür taleplere yukarıdan bakan ülkeler Türkiye ile ilişkilerini problemli hale getirdiler. Ama geçen zaman zarfında Avrupa Birliği'nin bilhassa Almanya'nın, Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri ile aralarındaki açının açılması, Rusya ile ve İran'la kuracakları ilişkide Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı bir pozisyonda olmayı tercih etmeleri kendi menfaatleri açısından ve Orta Doğu'da İsrail'in her yapıp ettiğini Amerika Birleşik Devletleri gibi destekleyemeyecek bir durumda olmaları sebebiyle ve aynı zamanda Suriye probleminden mülteciler etrafında Amerika Birleşik Devletleri'ne göre çok daha fazla etkilenmeleri sebebiyle Türkiye ile bir ortak olarak hem Orta Doğu'daki problemler, Suriye problemi, hem enerji güvenliği problemi, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'ni, Avrupa'yı genel olarak güvenlik konularında yalnız bırakma veya ona mütehakkim bir tavır takınma tonu karşısında kendilerine yeni bir yol arıyorlar. Yol aradıklarında da ister istemez bu alanda bakacakları aktörler, Fransa Cumhurbaşkanı'nda ifade ettiği gibi Rusya ile Türkiye oluyor. Bu manada Türkiye'nin Almanya ile ilişkilerinin normalleşme yoluna girmesi önemli. Yine Hollanda ile ilişkilerde de bir normalleşme var. İki ülke karşılıklı büyükelçilerini geri çekmişlerdi. Şimdi büyükelçi atamaları söz konusu. Bu normalleşmenin hani sadece ülkeler bazında değil genel bir Avrupa perspektifiyle yürüdüğünü ifade edebiliriz. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile yaşadığı problem sadece Türkiye ile sınırlı bir problem değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın geri kalanıyla yaşadığı problemler Türkiye'ye bu manada bir alan açıyor. Bu alanın içerisinde de Almanya, Hollanda ve daha genel olarak da Avrupa ile ilişkilerin eskiye nispetle düzeleceği bir yeni zemine ulaştığımızı söyleyebiliriz.
Peki bu iki seyahatle ilgili ayrıntıları takip etmeye devam edeceğiz. İç siyaset, Türkiye'nin iç gündemi de son derece hareketli. Bir kere gazete manşetlerinde MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu af teklifiyle ilgili ayrıntılar var. Af değil, ceza indirimi diye gören gazeteler de var. Ve bu teklif eğer yasalaşırsa, geçerse yaklaşık 163 bin kişinin de bundan faydalanacağı haberi var. Bir ayrıntı, eğer Anayasa Mahkemesi'ne giderse bu düzenleme, bunun kapsamının genişleyebileceği, şu an kapsam içinde olmayan pek çok kişinin grubunda bundan yararlanabileceği notu düşünmüş Türkiye Gazetesi'nde. Nasıl değerlendireceksiniz bu af teklifini?
Evet, şimdi af değil de belki sahiden hani infaz sisteminde değişiklik demek lazım. Çünkü bütün sonuçları ortadan kalkmayacak. Sadece cezaların infaz edilmesiyle ilgili bir indirim söz konusu olacak. Doğrusu hani şahsen ben bu af meselesine çok sıcak bakmıyorum. Çünkü yani burada zikredilen işte mesela uyuşturucu, hırsızlık vesaire falan gibi, hatta bu konularda cezaların yeterli olmadığına ilişkin kamuoyunda yerleşmiş bir kanaat var. Yeterli bir ceza olmazken bir de zaten yetersiz cezalarda onun infazında bir indirime gitmek Doğrusu hani kamu düzeni, hukuk kültürü, adalet hissi bakımından bence hani isabetli olmaz. Tabii bu şahsi kanaatimiz ama bu konu önümüzdeki dönemin meclisinin gündemine gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi anlaşıldığı kadarıyla diğer siyasi partiler tarafından değerlendirilecek. Bu istikamette açıklamalar var. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem Cumhuriyet Halk Partisi bu istikamette açıklamalar yapıyor. Sizin işaret ettiğiniz gazetelerde yer alan Anayasa Mahkemesi üzerinden bunun eşitlik adı altında diğer dışarıda bırakılan suçlara da yönelmesi ihtimali ayrıca rahatsız edici. Doğrusu bu Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte bu istikamette verdiği kararların isabetli olmadığını düşünüyorum. Ama Anayasa Mahkemesi bu kararları verdiğine göre yeniden böyle bir karar verebilir. O yüzden bu da ayrıca dikkatle değerlendirilmeli. Ama Anayasa Mahkemesi'nin doğrusu bu manada bir değerlendirme yapmasının yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani kanun koyucu belli bir alanda bir ihtiyaç hissedebilir. O ihtiyacı Anayasa Mahkemesi'nin kanun koyucunun yerine geçerek yaygınlaştırılması fevkalade yanlış. Geçmişte de zaten bu tür yanlış kararlar vermişti. Şimdi önümüzdeki günlerde bunlar konuşulup tartışılacak. Sayı fazla, 162 bin kişiden bahsediliyor. Dediğim gibi bunun kamuoyu vicdanında hani olumlu bir karşılık bulacağı kanaatinde değilim.
Peki, bakalım ne şekilde yol alacak bu teklif. Şimdi siyasetin gündemi de oldukça hareketli. Yerel seçimlerle ilgili kamplara girecek siyasi partiler. MHP ve CHP'nin kampı var. AK Parti de 5-7 Ekim tarihleri arasında yerel seçim çalışmaları başlığı altında, ama tabii başka çalışmalar da vardır muhakkak, kampta olacaklar. Nasıl değerlendireceksiniz bu hareketliliği?
Şimdi Arzu Hanım, 1 Ekim'de meclis açılacak. Dolayısıyla mecliste gruplar toplanmaya başladığı andan itibaren siyasetin grup konuşmaları üzerinden tansiyonun artacağı, sizin işaret ettiğiniz yerel yönetimlerin yaklaşması sebebiyle de evvela parti içlerinde bir tansiyonun artacağını, daha sonra da ittifaklar üzerinden yapılacak görüşmelerle giderek bunun sahaya, siyaset sahasına yansıyacağını tahmin edebiliriz. Partiler muhtelif hazırlıklarını şimdi gruplarına anlatmak, biraz istişarede bulunmak maksadıyla kamplar yapıyorlar. İşte hem de bir tür kaynaşma amacına da matuf. Yeni seçilmiş bir meclis var. Meclisteki gruptaki milletvekillerinin birbiriyle tanışması, biraz ailelerinin de katıldığı bir dayanışma havasının da sergileneceği bir formül bu. Fakat bu kampların hani şunun altını çizmek lazım. Sadece genel merkezin veya liderin belirlediği konuları anlattığı bir formatın dışına çıkarak aynı zamanda grubun, kurulların çalıştığı karşılıklı hani dayanışmanın yanı sıra danışma, istişare, fikir alışverişinin gerçekleştiği, bunlar da muhakkak yapılıyor ama buna daha fazla ağırlık verildiği, bu manada siyasi kanalların işlediği bir zeminde ilerlemesinde fayda var. Bu siyasi partileri güçlendirecektir. Ana gündem yerel yönetimler olacaktır. Çünkü şimdi yani Mart'ta olacağına göre 3 ay oradan, Ekim'e geldiğimize göre de 3 ay buradan, 6 ay kalmış durumda seçimlere. Ve siyasi partiler Kasım, Aralık gibi adaylarını belirlemek eğilimindeler. Bu da eğer gerçekleşirse, hani daha önceki seçimler de hatırlandığında biraz uzun bir kampanya dönemi demektir. Bu önemli. Tabii her aday belirleme bir siyasi partilerde yeni heyecan, dinamizm, buna bağlı olarak onu takiben kırgınlıklar yaşanacak bir dönem anlamına geliyor. Siyasi partiler bunu ne derece iyi yönetecekler? Sahadan aldıkları talepler, şikayetler, beklentiler, umutlar ne ölçüde kendi imkanlarıyla kamuoyu istikametinde karşılanacak? Bunlar seçim neticesini oluşturacak şeyler. Bir de tabii özellikle Türkiye çok hani nüfusunun büyük kısmı artık şehirlerde yaşayan ve bu manada da şehirlerin daha fazla konuşulduğu, tartışıldığı, dikkatimize geldiği, şehir hizmetlerinin daha fazla beklendiği bir döneme giriyor. Bu manada yerel yönetimlerde aday belirlemenin ötesinde yeni kavram, model anlayışların, yeni yerel yönetim dilinin inşa edileceği bir dönem olmalı. Bu bakımdan da siyasi partilerin hani sadece aday belirleme ile sınırlı kalmayan bir zeminde tartışmaları, konuşmaları, fikir almaları, siyasi partilerin yanı sıra hani seçmenlerden, vatandaşlardan, STK'lardan görüş almaları, bu manada beraber çalışabilecekleri, fikir üretebilecekleri ya da karşılıklı beraberce tartışabilecekleri platformlara ihtiyaç var. Siyasi partilerin hani kendi içlerindeki görüşmelerle beraber bu alanlara da açık çalışmalar yapabilmesini temenni ederiz. Bundan çünkü netice itibariyle bütün vatandaşlar, seçmenler siyasette, toplumda faydalanacaktır. Yerel yönetimler artık gerçekten eskiye nispetle çok daha önem taşıyor. Bir de şu bakımdan önem taşıyor Arzu Hanım. Anayasa meselesi, sistem meselesi çözüldükçe oralardaki problemler azaldıkça insanlar daha mikro problemlere bakacaklar. Bu da yerel yönetimler ölçeğinde konuşulup tartışılıp ele alınabilecek konular.
Peki şimdi bir de ekonomiden haberler var. Gazete manşetlerinde Milliyet vatandaşa iki müjde diye duyurmuş bu haberi. Bir ÖTV düzenlemesi var. Otomobillerde özel tüketim vergisinde bir indirim söz konusu. Bir de kimyasal gübreye indirim var. İkisinin de alışveriş ortamına yansıyacağı, olumlu yansıyacağı söyleniyor haberde. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi bu seçimleri takiben yaşanan o döviz türbülansı dolayısıyla ekonomide ve artan faizler dolayısıyla ekonomide bir yavaşlama bekleniyor. Bir yandan da bu yavaşlamayı belli sektörlerde en azından demek ki selektif olarak artıracak. Daha doğrusu yavaşlamayı durdurarak ekonomi çarklarını hızlandıracak teşvik modelleri üzerinde duruldu anlaşılıyor. Sektörlerin de bu manada talepleri olabilir. Otomobil sektöründe bir indirim paketi söz konusu. Tarımda da hem kimyasal gübrede hem de bu arpa buğdaydaki teşvik sisteminde artış var. 5 kuruştan 10 kuruşa yönelik dönüm başına bir artış söz konusu. Burada yani tarım sektöründe enflasyon manasında ciddi bir hani artışı tetiklediğini görüyoruz. Tarım sektöründeki fiyat artışlarının bunda biraz ihracatın artmış olmasının da belki payı var. Ama tarım sektörüne ilişkin yani seçmenin, vatandaşın talebi dikkate alınarak bir yandan enflasyonu kontrol etmek için diğer yandan da vatandaşın talepleri etrafında bir teşvik modeli üzerinde çalışıldığı anlaşılıyor. Ama bunların hani tek tek sektörler bazında mı daha genel olarak hani bir toptan bir mantıkla mı yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bir takım sektörlerde işaretlerini görüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde nasıl bir karşılıkla yüz yüze geleceğiz? Önümüzdeki günlerin problemi ve ekonomideki çarklar ne ölçüde dönecek? Çünkü şimdiye kadarki ilk iki çeyrekte beklentileri aşan bir büyüme rakamı vardı. Bu özellikle üçüncü çeyreğin performansı önemli. Turizm sektöründeki veriler fevkalade iyi. İhracatta Eylül ayına ilişkin ciddi bir artış bekleniyor. Eğer bunlar gerçekleşirse, yani ihracatta da yani %40'lık bir artıştan bahsetmişler Eylül ayı itibariyle. Hı hı. Eğer bu önümüzdeki aylarda da devam ederse ekonomi çarklarının döneceği, bu manada büyümenin beklendiği kadar yavaşlamayacağı bir dönemden bahsedebiliriz. Tabii ekonomi çarklarının dönmesi büyüme demek, daha önce de konuştuk. Büyümeyle beraber Türkiye'nin problemlerinin küçüldüğü, kamu harcamalarını daha rahatlıkla yapabileceği, istihdamın arttığı, dolayısıyla hane halkı gelirlerinin artış içerisinde olduğu, olumlu havanın oluştuğu bir dönem söz konusu olacak. Bakalım önümüzdeki günlerde otomobil sektöründe ve tarımda nasıl bir karşılık bulacak bu indirimler?
Evet, bir de en son size 3. Havalimanı ile ilgili gelişmeleri, çalışmaları sormak istiyorum. 29 Ekim açılış tarihi olarak veriliyor. New York'a giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihin altını çizdi. Çünkü acaba o tarihte bir daha ileri atma olur mu? Bu konuşuluyordu, tartışılıyordu. 29 Ekim'in açılış tarihi olduğunu söyledi. Çalışmalar sürüyor.
Cumhurbaşkanı bu havaalanına, o yatırıma önem veriyor. Zamanlaması da tabii önemli. 29 Ekim malum işte Cumhuriyet'in yıl dönümü. O yıl dönümünde büyük bir yatırımın bitecek olmasına Cumhurbaşkanı önem veriyor. Zaten anlaşıldığı kadarıyla her şey bitmiş. Geçtiğimiz günlerde işçilerin kimi talepleri, onların etrafında kimi tartışmalar yaşandı. Belki hani o yüzden gecikme olur mu diye düşünüldü. Ama anlaşıldığı kadarıyla o haklı görülen talepleri oradaki firmalar da karşılayacaklarını ifade ettiler. Bu bakımdan bir problem yaşanması beklenmiyor. Zaten kaba hatlarıyla her şey bitmiş. Şu anda hani taşınma tatbikatları bile yapılıyor. İnşallah hayırlı olur yeni havalimanı ve 29 Ekim'de onun verdiği olumlu hava ile beraber hem Cumhuriyet'in kuruluşunu hem de önümüzdeki gelecek günleri bütün vatandaşlar daha hani umutla karşılarlar.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporun gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim, kolay gelsin.
Sağ olunuz, teşekkür ediyoruz. Sporun gündeminde sanıyorum Spor Toto Süper Lig sezonunun ilk derbisi mi? İlk mi oldu?
Evet, İstanbul takımları arasında oynanan ilk derbisi.
Fenerbahçe, Beşiktaş. Ama yenişemediler. Bir berabere kaldılar. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi pazartesi günü oynanan bir derbi oldu. Bunun da sebebi perşembe günü iki takımımızın da UEFA Ligi'nde yapmış olduğu maçlardan sonra yorgun düşmeleri nedeniyle federasyonun böyle bir uygulamasıydı. Pazartesi de hafta içi derbisine çok alışkın değiliz ama baktığımız zaman önce güzelliklerinden bahsedeyim isterseniz. Çok güzel bir seyirci topluluğu vardı yani. Hafta içi olmasına rağmen Fenerbahçe seyircisi gerçekten maça büyük ilgi gösterdi. Tribünler doluya yakındı. Artı maç öncesi çok güzel bir koreografi gösterisi hazırlamışlardı. O da maç öncesi renk kattı. Artı geçtiğimiz yıldan gelen iki takım arasında bir yarım kalan maçın stresli sıkıntısı, tansiyonu yüksek ortamı vardı. Ama Ali Koç'un başkan olmasından sonra özellikle kulüp başkanları arasında birbirlerine karşı o esen ılımlı rüzgarlar sayesinde dün akşam iki başkan maçı yan yana seyrettiler. 2000 tane Beşiktaş taraftarı geldi maça. Maçı olaysız bir şekilde izlediler ve maçtan sonra da olaysız bir şekilde ayrıldılar stattan. Bunlar maçın güzel yönleriydi.
Güzel.
Ama maçın en kötü yönü bence futbolun olmamasıydı. İki takım da futbol adına ortaya çok bir şey koyamadılar dün akşam. Neden derseniz, bunun da sebeplerine baktığımızda şuna dikkatimiz çekiyor. Derbi kaybetmek teknik adamlar ve kulüpler için gerçekten ağır bir darbe. Yani bir derbi kazanmak çok büyük bir zafer de, bir de kaybeden açısından baktığında ağır bir darbe. Özellikle Fenerbahçe'nin teknik adamının Koku'nun yeni gelmiş olması, bu sene Fenerbahçe'nin de istenilen sonuçları fazla alamaması nedeniyle ve geçen Perşembe günü de Zagreb'de UEFA Ligi'nde ağır bir darbe, evet, yemiş olması, kötü bir sonuçla dönmüş olmaları Fenerbahçe teknik ekibini strese sokmuş. Beşiktaşlılarda da aynı stres var. Fenerbahçe'de stadında yıllardan beri galibiyete hasretler. Galip gelemiyorlar. Öncelikle her iki takım da yenilmemek için sahaya çıkınca böyle bir futbolsuz bir ortamı. Ha, pozisyon var mıydı? Vardı tabii. Direkten dönen toplar vardı. Uzaktan atılan şutlar vardı. Derbi heyecanı bambaşkaydı. Ama ona rağmen futbol seyretmek isteyenler akşam istedikleri şeyi bulamadılar. Evet. Ortamı bulamadılar. Hakem Fırat Aydın Ustu. Ben de bugün şeyde, gazetede de yorumladım, hı-hı, gerçi yazıda. Ama hı-hı, Fırat Aydın Ustu akşam başarılı bir yönetim gösterdi diyebiliriz. Maçın başında sarı kartlarını kullanmakta biraz gecikti. Neden derseniz, belki de sarı kartsız idare edeyim, tansiyon fazla yükselmesin zihniyetiyle ilk yarı 2-3 tane sarı kartı göstermedi. Ama 50. dakikadan sonra baktı olmayacak, sarı kartlarını kullanmaya başladı ve maçı da o sayede kontrolü altında tuttu. Maç sonuna kadar hakemin kontrolü altındaydı maç. Ufak tefek hatalar tabii ki olacak ama 85. dakikada Ayev ile Atiba'nın pozisyonu var, tartışılan bir pozisyon. Fenerbahçelilerin penaltı bekledikleri. Fakat gri bir pozisyon. Havada 2-1 mücadele esnasında birbirlerine oyuncuların teması var. O arada top geliyor, Atiba'nın eline çarpıyor, değiyor, değmiyor. Tartışmalı bir pozisyon olduğu için artık UEFA'nın ve FIFA'nın bu konudaki tavsiyesi şu: gri pozisyonlarda hakemin takdirine bırakın, tartışmayın, hı hı, diyor. Hakem haklıdır o zaman. Yani bir pozisyona siz penaltı diyorsanız, ben de penaltı değil diyorsam, o bir gri pozisyondur, hı-hı, diyor. O zaman diyor hakemin kararına, hı-hı, saygı duyun diyor. Dün akşam içinde bunu yapmak gerektiğini düşünüyorum ben. Bugünkü gazetelere baktığımda da genelde hakemin de çok eleştirilmediğini görüyorum. Hı-hı. Buradan da hakemin maçtan yüz akıyla çıktığını görüyorum. Hı-hı. Ama maçın sonunda maalesef ki yine bir kırmızı kart olayı yaşandı. Hı-hı. Caner Erkin. Şimdi Caner Erkin deyince şöyle bir durmak lazım aslında. Niye derseniz, lafın tam anlamıyla sabıkalı bu konuda. Maç bitmiş, artık herkes evine gidiyor. Zaten son 3 dakikada bir sarı kart görmüşsün. Maçtan sonra niye gidip hakemle bir diyaloğa, gereksiz bir diyaloğa giriyorsun?
Evet.
Daha önce Fenerbahçe'de oynarken, Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor Fenerbahçe maçında yine Fırat Aydınus'la aralarında bir diyalog geçmiş. Fırat Aydınus onu belki de haksız bir kırmızı kartla oyundan atmıştı ama o maç 3 sene geride kaldı artık. Yani futbolcuların profesyonelce düşünmesi lazım. Ona göre davranışta bulunması lazım. Şimdi bu hafta oynanacak maçta Caner Erkin takımında olmayacak. Caner Erkin'in boşluğu yüzünden Beşiktaş puan kaybederse bunun faturasını Beşiktaş Caner Erkin'e kesecek mi? Kesmiyorlar. İşte problem burada.
Niye kesmiyorlar?
Kesmiyorlar.
Nedir özelliği
yani,
Caner Erkin?
Niyeyse, hayır, genelde kulüplerimizin futbolcu hatalarından dolayı futbolcularına böyle bir işte haksız kırmızı kart gördü diye bir uygulamalar yok. Ama bu sene Samsunspor yeni bir uygulama başlatmış. Ki takdirle karşılandı bu kamuoyunda. Sözleşmelerine, futbolcu sözleşmelerine işte hakeme itirazdan, rakibe şiddetli hareketten, seyircilere karşı centilmenlik dışı davranışlardan kart görürlerse şu kadar ceza alacaktır diye sözleşmeye maddeyi koymuş.
Bence her takımın uygulaması
kesinlikle
gerekiyor.
%100 evet, haklısın. Her takımın bunu uygulaması gerekiyor.
Evet, şimdi bir de ben puan durumunu konuşuruz ama bakıyorum Fenerbahçe 13. sırada.
Evet.
Yani yavaş yavaş tehlikeli hatta mı giriyor?
Neredeyse bir küme düşme hattına girecek. Yani baktığımız zaman şimdi Fenerbahçe sadece 2 galibiyeti var.
Evet, korkunç durumda. Yani Fenerbahçe hiç böyle olmuş mu?
Olmamıştı, olmamıştı. Hele geçen hafta Konya deplasmanında kazanınca biraz toparladılar. Bir önceki, yani dördüncü hafta sonu itibariyle baktığımız zaman Fenerbahçe tarihinde yokmuş böyle bir.
Evet.
Böyle bir durum yokmuş. Şimdi yeni bir teknik direktör var. Yeni bir oluşum var. Bir de aslında konuşuluyor bu. Yeni takımda henüz daha birbirinin dilini konuşmayan futbolcular var. Bu saha içi çok takım kötü. Organizasyonu çok önemli yani. Evet. Şimdi İngilizce ortak dildir. Yani yabancıların olduğu bir ortamda. İngilizce bilmeyen birçok futbolcu varmış. Onların kendi lisanlarıyla da anlaşma olmadığı için orada bir sıkıntı yaşanıyor ama. Ha, bunlar zamanla halledilir. Fenerbahçe gün geçtikçe her maç üzerine koyuyor. Yani futbol bakımından gelişiyor, bir önceki maça göre daha iyi oynuyor. Ama bu da zaman alıyor. Zaman alırken de ne oluyor? İşte lig geldi 6 hafta. UEFA liginde siz gittiniz Zagreb gibi bir takımdan 4 gol yediniz. Yani bir an önce bu toparlanmanın hızlanması gerekiyor.
Kesinlikle öyle.
Ama dün akşamın kazananı bence Filip Koku'ydu. Fenerbahçe teknik direktörü. Niye derseniz, eğer ki Fenerbahçe yenilseydi biz de bugün şu dakikada işte Filip Koku gitti, yerine Ersun Yanal mı gelecek, Mustafa Deniz mi gelecek, bunu konuşuyor olacak.
Evet, zaten Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı diyorlar.
Tribünden Ersun Yanal sesleri hep yükseliyor. Çünkü Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de bıraktığı bir iz var. Bugüne kadar Fenerbahçe'yi en erken şampiyon, ligin bitmesi 10 hafta kala şampiyonu ilan ettiren bir hoca olarak ismi yerini Fenerbahçe tarihine yazdırdı. Şu anda da Ersun Yanal Hoca boşta, yani herhangi bir takım çalıştırmıyor. Tribün istiyor ama Ali Koç ve yönetimi yeni bir yapılanma doğrultusunda menajer ve teknik adam getirdiler. Onlar da bu işten olumlu sonuç alma konusunda hayli ısrarcılar. Nereye kadar gidecek bilemiyorum.
Bakalım ne olacak Fenerbahçe'nin hali, ama diğer takımları da
evet, baktığımız zaman şöyle Başakşehir'i lider olarak görüyoruz. Yani Başakşehir zaten son 3 yılın ligimizde en istikrarlı futbol oynayan takımı. Yani çok mesela şampiyon olmuyorlar. İkinci oluyorlar. Ama istikrarlı top oynuyorlar. Her takım için korkulu rüya alıyorlar. Şanssızlıklarından dolayı bir de ne olursa olsun şampiyon olmuş olmak bir takım için bir tecrübe. Henüz bunu yaşamadıkları için zaman zaman askıya alıyorlar o güzel oyunlarını. Ufak tefek hatalarla da başarısıyla şey yapıyorlar. Maçların sonuçlarına bakarsak eğer esas sürpriz sonuçlar var. Çok evet. Önemli. Akhisar Galatasaray'ı yendi.
Evet, evet, evet.
Ki ne farklı bir skorla yendi. Ki üstelik 0-0 iken Akhisar'ın bir golü offside kararında neydi, iptal edildi ki karar doğruydu. Yani VAR uygulamasıyla, video hakem uygulamasıyla iptal edildi. Arkasından Galatasaray penaltı kaçırdı. Ona rağmen Akhisar 3-0 yendi. Galatasaray geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'lık güzel bir şey galibiyet aldı. Onun yorgunluğu mu vardı? Artık Fatih Terim bu konuda herhalde bir reçete yazacaktır takıma diye düşünüyorum.
Evet, bazı futbolcular tehlike çemberin içine girmişler.
Bazı futbolcuların yanına böyle çentik atmış Fatih Hoca. Trabzon içeride Göztepe'ye yenildi.
Yani çok
haftanın
ilginç.
Önemli sürprizlerinden bir tanesi de buydu.
Ki o da iyi bir başlangıç yapmıştı.
Tabii tabii. Trabzonspor'da Galatasaray'ı 4-0 yendi. Aslında ligimizde bir şey var. Sonuç dengesizliği var. İşte A, B'ye yeniliyor, BC'ye yeniliyor, C'de geliyor, A'ya yeniliyor.
Evet, evet,
bir yerde ilginç. De denge mi de diyebiliriz belki buna. Fakat ama beklenilen skorlar olmuyor. Mesela Trabzonspor'un o seyirci ortamında, o güzel yeni statta, o seyircinin hakikaten takımını iyi desteklediği bir ortamda, iyi de bir kadrosuyla, bir de kadro maliyetlerine baktığımız zaman Göztepe ile Trabzonspor'u teraziye koyun, biri böyle aşağı yukarı acayip bir dengesizlik var. Yani baktığınız zaman hakikaten Trabzon çok ağır basıyor. Kağıt üzerinde favori ama bakıyorsunuz Göztepe yeniyor, geçiyor. Lig arasının kısa olması, işte tatil sonrası takımların henüz hazırlık dönemlerini tamamlayamamış olmamalarından dolayı kadroları, biraz önce Fenerbahçe'de bahsettiğimiz problem, kadroların oturmaması problemi, evet, aslında tüm takımlarımızda
evet,
var.
Evet.
Ondan dolayı da Ünal Karaman'ın da bahsettiği bu. Diyor ki yani diyor biz diyor 5'e 2 oynuyoruz diyor. Gol yiyoruz diyor. Yani rakip takım 2 kişiyle geliyor. Bu 5 kişilik defansını gol atıyor. Burada bir problem var demek ki. Bunların zamanla oturtulması lazım. Ligin yeni takımları güzel sonuç, enteresan ve güzel sonuçlar alıyor baktığımız zaman. Şimdi Ankara Gücü mesela Erzurum Ankara Gücü maçı oynandı. Güzel bir maç oldu. Kasımpaşa Alanya maçı mesela iyi bir maçtı. Alanya deplasmanda yendi. Ankara Gücü de Erzurum'da deplasmanda yendi. Ha cuma günü Bursa Başakşehir maçı oynandı mesela. Bu da aslında bu sene Bursa da çok iyi top oynuyor. Samet Aybaba bu sene Bursa Spor'un başına geldi. O da iyi top oynatıyor takımına. Ligimizdeki futbol kalitesi yükseliyor yavaş yavaş ama bu herhalde 3-4 hafta sonra lig tam oturacak. Ondan sonra oynanan müsabakaları ben çok zevkle izleyeceğimize inanıyorum.
Peki sürprizlerle dolu bir sene olacak anladığımız evet. kadarıyla. En son Kadınlar Basketbol Ligi'nden de maçlardan da bir evet. haber
Şimdi
verelim.
İspanya'da oynanıyor Dünya Basketbol Kadınlar Basketbol Şampiyonası. Biz B grubunda mücadele ediyoruz. Baktığımız zaman ilk gün biz Arjantin'i yendik. Ancak ikinci maçımızda Nijerya'ya yenildik sürpriz bir sonuçla. Bugün de saat 13.30'da Avustralya ile oynayacağız. Bu maç çok önemli. Öncelikle şunu belirteyim, maç 13.30'da TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı mutlaka yenmemiz lazım. Eğer 13 sayı farkla yenersek Avustralya'yı direkt olarak final grubuna çıkacağız. 13 sayı farklı yenerse. Ama diğer maçta da Arjantin Nijerya oynayacak. Arjantin Nijerya'yı yenerse bizim sadece galibiyetimiz yeterli. Eğer biz mağlup olursak ki bunu istemeyiz ama yine de bir seçenek olarak bunu da ortaya koyalım. O zaman üçüncü olacak grupta ikinci ve üçüncü olacak takımlar bir playoff müsabakası daha yapacaklar. İşimiz biraz daha zorlaşacak. Evet, perilerimize başarılar diliyoruz.
Evet umarız güzel sonuçlar alacaklar evet. ve yollarına devam edecekler.
Karate'den bahsetmek istiyorum. Şili'nin ev sahipliğinde organize edilen 2020 Tokyo Olimpiyatlarına taban oluşturacak. Oradaki olimpiyatlara katılmak için puan kazanımına sebep olacak bir şampiyona vardı ki çok geniş kapsamlı bir şampiyonaydı. Bu şampiyonada karate milli takımımız birinci oldu. Ve 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz alarak birinci oldular. Yani aslında katılım çok yüksekti. 800-900'e yakın sporcu katıldı. Biz de 25 sporcuyla katıldık. Ve olimpiyatlara katılma aşamasında sporcularımız iyi puanlar elde ettiler. Diğer tüm spor dallarında da bu tür başarılarımızı bekliyoruz.
Peki ve size çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Katıldığınız için sağ olunuz. Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Kunak konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimiyle Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede 8 ila 15 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı bulutlu 27, İstanbul parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 26, Erzurum parçalı bulutlu 26, Amsterdam çok bulutlu 16, Atina çok bulutlu 26, Bağdat sıcak 40, Berlin parçalı bulutlu 15, Bükreş parçalı bulutlu 20, Frankfurt parçalı bulutlu 15, Helsinki çok bulutlu 14, Kabil sağanak yağışlı 24, Kiev açık 24, Lefkoşa sıcak 35, Londra parçalı bulutlu 17, Madrid parçalı bulutlu 31, Mekke sıcak 38, Moskova kuvvetli yağmurlu 9, New York sağanak yağışlı 22, Oslo çok bulutlu 12, Paris sağanak yağışlı 17, Pekin çok bulutlu 23, Roma çok bulutlu 25, Saraybosna parçalı bulutlu 14, Viyana parçalı bulutlu 13 ve Zürih parçalı bulutlu 15 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bütün gözler New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çevrilmiş durumda. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu süreci içerisinde New York'ta bulunacağını ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir görüşme yapacağını açıklamıştı. Şimdi Mustafa Akıncı'nın kısa bir süre içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrılarak New York'a gitmesini bekliyoruz. Yaklaşık bir dakika içerisinde de hareketinden önce Ercan Havalimanı'nda bir açıklama yapacak ve New York'taki görüşmesine ilişkin bilgiler verecek. Mustafa Akıncı Guterres'le yapacağı görüşmede neler aktaracak genel sekretere, ne gibi taleplerde bulunacak, müzakere sürecinin bundan sonraki geleceğine ilişkin ne gibi adımlar atılması gerektiğini kendisine iletecek. Ondan ne gibi dönütler alacak, bu görüşmeden neler çıkacak, tabii bütün bunlar büyük bir merakla bekleniyor. Mustafa Akıncı öncelikli olarak Antonio Guterres'e daha önce Kıbrıs'a belirli görüşmeler yapması için görevlendirdiği Jane Holyoot'un raporuna ilişkin beklentilerini aktaracak. Jane Holyoot 17 Eylül'de raporunu Antonio Guterres'e sunmuştu. Guterres de daha sonra Ekim ayı içerisinde hazırlayacağı raporu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunacak. Akıncı'nın ve tabii ki hem Türkiye'nin hem de Türk tarafının beklentisi bu raporların adil, sorunun tam olarak net bir teşhisini koyan rapor olmasını bekliyor ki daha önce Kral Montana süreci başarısızlıkla sonuçlandığında ortaya çıkan rapor sorumluluğu Rum tarafının çözümsüzlük yanlısı tavrı nedeniyle süreci çıkmaza sürüklemesine rağmen iki tarafa eşit bir biçimde paylaştırması büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Akıncı özellikle teşhisin doğru konulmasını isteyecek. Türk tarafının taleplerini aktaracak ki özellikle son dönemde Kıbrıs Rum kesiminin doğalgaz temelli olarak yeniden tansiyonu yükseltme çabalarını da aktaracak ve bunların müzakere sürecine olumsuz yansımalarının olduğunun altını çizecek. Hatırlanacağı gibi Rum kesimi en son Mısır'la Afrodit yatağı olarak bilinen 12. parselde yapılacak sondajlarda bulunması muhtemel doğalgazı Mısır'a taşıyarak satmak için bir anlaşma imzalamıştı. Adanın her iki toplumunun malı olan iki toplumun üzerinde sahipliği bulunan hidrokarbon kaynakları üzerinde tek yanlı faaliyetlerini ısrarla sürdüren Rum kesiminin müzakere sürecine olumlu katkı yapmadığının da altını çizecek Mustafa Akıncı. Bu görüşmelerden tabii neler çıkacak? Bütün bunlar büyük bir merak konusu. Antonio Guterres aynı zamanda Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşecek ki Jane Holyoot'un adada yaptığı temaslar ve arkasından da garantör devletlerle yaptığı temasların ardından yürüttüğü çapraz diplomasi New York'ta daha geniş kapsamlı bir toplantıya el verecek mi? Liderler orada da Guterres'in ev sahipliğinde görüşmeler yapabilecek mi? Bütün bunlar merakla bekleniyor ki 29 Eylül'de Mustafa Akıncı'nın Antonio Guterres'le yapacağı görüşmede bunların da netleşmesi bekleniyor. Mustafa Akıncı'dan önce de Dışişleri Bakanı Kudret Özersay New York'a gitmişti ve burada hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmüş hem de İslam İşbirliği Teşkilatı toplantılarında bir konuşma yapmıştı. Müzakerelerin bundan sonraki geleceğine ilişkin en kritik dönemeçlerden biri olarak gösteriliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu orada yapılacak temasların ardından müzakerelerin geleceğinin büyük ölçüde şekilleneceğini söylemek mümkün. En azından tarafların pozisyonlarının tam olarak kayda geçirilmesi, her iki tarafın çözüme yönelik iradelerinin hangi aşamada olduğu ve bundan sonra her iki tarafın da müzakerelere ilişkin adım atma istekliliği de bir anlamda test edilmiş olacak ki Türk tarafının zaten müzakerelerin devamı adada iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı kalıcı bir çözüm için iradesinin mevcut olduğu öteden beri biliniyor ve uluslararası toplumda Türk tarafının çözüm yanlısı tutumunu ve iradesini kabul etmiş durumda. New York'taki bu görüşmelerin ardından bütün bunların da daha net bir çerçeve içerisinde ortaya çıkması bekleniyor. En son 2017 yılının Ocak ayında 6 Ocağı 7 Ocağı bağlayan gece son olarak beşli toplantı yapılmış ve Kıbrıs Konferansı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Neredeyse 2 yıla yaklaşan bu süreç içerisinde liderler yalnızca 16 Nisan'da gayri resmi bir akşam yemeğinde bir araya gelmişler. Bu yemekten de herhangi bir sonuç çıkmamıştı. Bu da aslında müzakerelerin bundan sonraki geleceğine ilişkin, yani müzakere masası kurulacak mı, kurulacaksa hangi parametrelere dayalı olarak kurulacak gibi soruların da yanıtsız kalmasına neden olmuştu ki bu kadar uzun süre müzakerelerin olmayışı da aynı zamanda geleceğe yönelik çözüm umutlarını da azaltıyor. Masa üzerinde ya da en azından gelecekteki olası bir çözümün umutları üzerinde kara bulutlar dolaşmasına neden oluyor. Bakalım New York'tan nasıl bir sonuç çıkacak? Tabii aynı zamanda şu sıralarda Mustafa Akıncı havaalanında konuşmaya başladı. Açıklamalarını yapıyor. Biz de bunları izleyeceğiz ve Mustafa Akıncı bakalım New York öncesinde neler söyleyecek. Bütün bunları da izledikten sonra dinleyicilerimizle paylaşacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bu haftanın gündemine ilişkin aktarabileceklerimiz bunlardı.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci yazar Bahattin Cerda. Hoş geldiniz programımıza. Sizinle Batı medyasının gözünden Türkiye'de yaşananları değerlendireceğiz. Türkiye'deki gazetelerin manşetlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler toplantıları, genel kurul toplantıları nedeniyle gittiği New York ziyareti, oradan yaptığı açıklamalar var. Onlar Batı medyasına nasıl yansıdı onu soracağız size. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan orada Türk ve Müslüman toplumlara hitap etti. Orada dedi ki Fırat'ın doğusunda da bir güvenli bölge olacak. Güvenli bölgeleri artıracağız. Bu açıklama Batı medyasında nasıl yankı buldu?
Aslında birçok konu başlığına değindi konuşmasında. Fakat en çok ön plana çıkan ve aslında son dönemde dünyanın da dahil Türkiye'nin de gündemi olan konu buydu. Yoksa Filistin'den mültecilere kadar İslam dünyasının Türkiye'nin yanı başındaki gelişmelere duyarsızlığına kadar Batı dünyasının Türkiye'yi özellikle mülteciler ve insani dram konusunda yalnız bırakmış evet. olmasına kadar birçok noktaya değindi. Fakat Fırat'ın doğusunda da güvenli bölgeleri artıracağız bir manşet olarak yer aldı. Çünkü daha önce de Türkiye'nin yoğunlaştığı Fırat'ın batısı ve yapılan operasyonlar vardı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı şeklindeki operasyonlar. Aslında dünya kamuoyu da dahil bu operasyonların devamı gelecek mi? Türkiye bölgedeki ağırlığını nasıl ortaya koyacak şeklinde bir merak konusuydu. Bu cümle buna açıklık getirdi aslında. Çünkü güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceklerini ve benzer adımların Fırat'ın doğusunda atılacağını vurguluyor. Aslında Soçi mutabakatıyla yeni bir sürecin başladığı da belirtiliyor bu konuşmada. Medyada da yer aldığı şekliyle orada 260 binin üzerinde Suriyelinin vatanlarına döndüğünü ve İdlib krizinde olduğu gibi tek bir sivilin dahi burnunun kanamamasının aslında bir siyasi diplomatik başarı olduğunu vurguluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konudaki çabaları devam edecek. Türkiye'nin bir dönem teröristlerin ellerini kollarını sallayarak gezdiği bölgeler vardı. Biz zamanında dünya kamuoyu her ne kadar buna sıcak bakmasa da orada bir operasyon gerçekleştirdik. Ve şimdi orada çocuklar Afrin'de, Elbap'ta, Cerablus'ta ellerini kollarını sallayarak okullarına gidebiliyorlar şeklinde bir durum söz konusu. Aslında bu ifade önemli. Neden? Hep operasyonlar söz konusu olduğu zaman gazetelerde bu yer alıyor. Mesela çocuklar okullarına gidemiyorlar. İdlib için de aynı şeyleri söylemiştik. Türkiye'de okullar açıldığı zaman İdlib'de çocuklar okullarına gidemiyordu. Çünkü bombardımanla okulları yerle bir edilmişti. Hastaneler bile. Dolayısıyla orada tekrar güvenliğin sağlandığına dair önemli bir ifade. Çocukların okula gidebiliyor olması ve bunun doğusu için de geçerli olacağını ve ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye'nin geleceğine kasteden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz şeklindeki konuşmuş olması önemli. Aslında burada birebir Amerika'ya yönelik bir şey var, bir mesaj var. Bunun arka planında da Amerika ve koalisyon güçlerinin DAEŞ'i bahane ederek, bu uluslararası koalisyon güçleri deniliyor. Orada bir insani dram oluşturmuş olması söz konusu. Çünkü Suriye İnsan Hakları Ağı geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınladı. Ve dedi ki bu koalisyon güçleri 4 yılda 2832 sivili, ki bu daha fazladır. Yani resmi rakam diye nitelendireceğimiz rakamlar bunlar. Katletmiş. Oradaki sivillerde masum kadınlar, yaşlılar, çocuklar, yani eli silah tutmayanlar. 156 katliam yapılmış. 170 sivil yaşam merkezi bombalanmış ve bölgeyi kendilerine alan açmak için sivilleri katlederek aşama aşama ele geçirme planından başka bir şey değil bu. Bir DAEŞ'in bahane edilmesi de aslında net bir gerekçe değil. Şimdi teknolojinin bu kadar geliştiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Yani insansız hava araçları bölgeyi tarayarak nerenin sivil yerleşim birimi, nerenin askeri birim olduğunu biliyor. Zaten Amerika orada cirit atıyor ajanlarıyla da birlikte. Buna rağmen bu kadar sivilin katline sebep olmuşlar. Rakka'dan tutun da Deir ez-Zor'a, Haseke'ye kadar. Dolayısıyla son dönemde yine gündem oldu. Bunu zaman zaman Amerikan medyasındaki bir takım kişiler bile söylüyorlar, ifade ediyorlar. Son bir ayda 1500 tır malzeme gitmiş bu YPG'ye. DSG'ye. Dolayısıyla hem de ağır silahlar tarafından orada bölge şekillendirilmeye çalışılıyor. Fırat'ın doğusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aslında vurgusu bu. Yani DAEŞ bahanesiyle bölgeyi YPG'ye ya da sizin tahmininizde DSG'ye diyor teslim etmeye çalışıyorsunuz. Bunun biz farkındayız. Öyle bir noktaya geldi ki adeta uçuşa yasak bölge falan ilan ederek bölgedeki hakimiyetlerini Suriye'yi fiilen bölmek suretiyle pekiştirecekler. Dünya kamuoyunu bunu biliyor. Bunun en bariz adımlarından bir tanesi de geçtiğimiz günlerde Amerikan Dışişleri Bakanlığı her yıl yayınladığı terörizm raporunda DSG'yi çıkarttı. Yani daha önce geçtiğimiz sene çıkartmamıştı. Ama bu sefer bu PYD, YPG, DSG artık nasıl adlandırılırsa çıkarttı. Bu da gösteriyor ki artık bölgede onlar hem askeri hem sivil siyasi kanadıyla birlikte bir Suriye'nin kuzeyinde özerk bir bölge oluşturup Türkiye'ye ciddi manada tehdit olacaklar. Türkiye'de bu noktada bu görüşmeyle birlikte ağırlığını koymuş oldu. Bu cümlelerde ona atıftı. Medyada da bu şekliyle yer aldı.
Peki, sadece sözle dile getirilmedi bu konu. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rus gazetesi Kommersant'ta bir makale kaleme aldı. Orada da Moskova'dan PKK, PYD'ye karşı destek bekliyoruz dedi. Ama ayrıntıları neler bu makalenin? Sizden öğrenelim.
Aslında bunun zamanlaması da önemli. Rusya ile İdlib'e yönelik önemli adımlar atılmışken bu makalenin yayınlanmış olması Türkiye'nin bir anlamda Amerika'ya da vermiş olduğu bir mesajdı. Bir de Rusya ile devam eden terörizme yönelik işbirliğinin hangi boyutta olduğunu ifade ediyordu. En önemli nokta Türkiye sınırında terörist yapılanmalara izin vermeyecek şeklindeki ifade aslında. Bunu söylerken Rusya ve İran'la yapılan işbirliğinin olumlu sonuçlarından bir tanesinin bu olması gerektiği. Hatta Türkiye'nin bu hakkı olduğu, bunun bir kere de altının çizilmesi gerektiğine yönelik bir atıf var. Ve bu birliktelik yani Rusya ve İran'la gelişerek devam edecek diye düşünüyorum diyor makalede. Ve önemli bir zeminin oluşturulduğunu düşünüyor. Ve 8 yıldır devam eden insani krizden en çok Türkiye çekti bildiğimiz gibi. Sorumluluk gösterirsek eğer bunun üzerinden devam ederiz. Fakat Türkiye'nin bir hassasiyeti var. Masada konuştuğumuz şeyler pratikle uyuşmalı diyor. Yani biz bir oturduk anlaşmaya vardık. Siz sahada bu anlaşmayı bozmamalısınız. Bir anlamda Rusya ve aynı zamanda İran mutabakata vardığımız konularda sahadaki davranışlarınız birbiriyle çelişmemeli şeklinde bir ifadede ya da atıf da var. Türkiye sınırının herhangi bir noktasında teröre izin vermeyecek şeklinde bir ifade var. Başta DAEŞ olmak üzere bölgedeki pozisyona bağlı olarak hareket edecek ve terör gruplarına yönelik kimden gelirse gelsin karşılığını verecektir ifadesi yer alıyor makalede. Bir de Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesine Rusya'nın da destek vermesini istiyoruz şeklinde bir ifade var. Bu konu konuşulurken hep YPG, DSG konusu hep Rusya bir anlamda hep devre dışı bırakılmış oldu. Ama bölgede Rusya'da önemli bir aktör aslında. Hı hı. Suriye'de rejim tarafından bizzat kullandırılan üsleri hali hazırda eğitimde dahil lojistik destek veriyor olması bir anlamda Türkiye, Rusya'nın da bölgede önemli bir aktör olduğunun göstergesi. Dolayısıyla son dönemde diyor PYD ve DSG'ye özellikle Amerika tarafından verilen olağanüstü desteğin hala devam ettiğini görüyoruz. Türkiye'nin PKK, PYD ve DSG gibi terör örgütleriyle verdiği mücadeleye Rusya'nın da destek vermesini umuyoruz. Bu da bunu istemek bizim en doğal hakkımız şeklinde, hı hı, bir ifade var. Bir de İdlib'de bu sorunun çözülmesine yönelik olarak aslında en ince hassas nokta ılımlı muhalefet siyasi çözüm süreci içinde kalmalı şeklindeki bir alt başlık var makalede. Diyor ki sivil halkın güvenliğinin sağlanmasını, gerilimi azaltma bölgesinin sivil güvenliğini ve ılımlı muhaliflerin korunmasını ön plana çıkarmalıyız. Eğer siyasi bir çözüm sürecine ulaşacaksak bu konunun altını çizmeliyiz. Bu neden önemli? Çünkü Suriye'deki rejimin başındaki Esed, despot Esed, Suriye'de ılımlı muhalif olmadığını iddia ediyor. Bunu defalarca beyan etti. Rusya da Esed'in destekçisi. Dolayısıyla Rusya bu konuda nasıl düşünüyor? Burası çok önemli. Yani ılımlı bir muhalefet olduğuna inanıyor mu? Yoksa Esed gibi mi düşünüyor? Ya da Esed'e aslında kulağına fısıldayan Rusya mı? Hı-hı. Şeklinde düşünmek gerekiyor. Bunun ikisinin arasında ayrılması gerektiğini Türkiye Cenevre Astana görüşmelerinde ifade etti. Dolayısıyla diyor ki bunların terörist kabul edilerek yok edilmesine biz izin vermeyeceğiz, vermeyiz. Bu manada İdlib konusunda Türkiye'nin sorumluluğu geçenlerde Alman medyasında da yer aldı. Önemli bir nokta, bu ılımlı muhalefetle bağlantılı olarak bunu söylüyorum. Çünkü oradaki gözlem noktaları da dahil olmak üzere Türkiye'de Türkiye'nin bir anlamda bölgeyi silahtan arındırılmış bölgenin kontrolü noktasında önemli bir görev yüklenmiş durumda. Yani taşın altında Türkiye'nin de eli var. 10 bin civarında bir askeri varlığının olduğu ifade ediliyor Türkiye'nin bölgede ve bunun artacağı da söylenebiliyor. Dolayısıyla sınır güvenliği de dahil olmak üzere o Şam rejimi ve ılımlı muhalefet bölgede önemli bir aktör olarak kalıyorsa Türkiye diyor ki bunun arasının ayrılması gerekiyor. Çünkü Rusya bırakın ılımlı muhalefeti sivilleri bile terörist diye katlediyor. Yani hastane, okul bombalamaları nasıl ifade edeceğiz? Türkiye Sivilleri katlediyorsunuz dediğinde Rusya hayır, oralar işte askeri yığınak yapılan bölgeler, orada teröristler var şeklinde ifadeler kullanıyor. İnkar ediyor bunu kasıtlı bir şekilde. Türkiye bunun altını çiziyor bu makalede de. Bir de sığınmacı sorunu var. Bunun sadece Türkiye'nin sorunuymuş gibi görmek doğru değil diyor Cumhurbaşkanı. 3,5 milyon sığınmacıya biz kapımızı açtık. Bu bizim hem insani hem vicdani sorumluluğumuzdur diyor. Bunların hayatlarının korunması gerekliliği için masraflar yapıldı vesaire. Dolayısıyla uluslararası toplum bu konuda duyarsız, yükümüzü paylaşmıyor. Bu da dünya kamuoyunu bilmesi gereken bir husus diye belirtiyor.
Peki şimdi bu New York ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen Almanya'ya geçecek. Bir resmi ziyaret de orada gerçekleşecek. Bu resmi ziyaret Alman medyasında nasıl görüldü?
Açıkçası Almanya ziyareti öncesinde 28'inde gerçekleşecek bu ziyaret. Fakat Almanya'da çanlar çalmaya başladı. Gazeteler şimdiden bu konuyu bariz bir şekilde işliyorlar. Ve her zaman olduğu gibi Türkiye söz konusu olduğunda Alman medyası farklı bir havaya bürünüyor. Düşmanca manşetler, sağduyudan uzak bir takım haberlerde dahil. Adeta Merkel'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı tavır alması, had bildirmesi konusunda tetiklemeye çalışıyor. Medyanın böyle bir Almanya'da Türkiye'ye karşı tavrı var. Manşetler ve haberler de bunu gösteriyor. Mesela Frankfurter gazetesi Türkiye'de faaliyet gösteren 7000'in üzerindeki Alman şirketinin acilen ihtiyaç duyduğu güvenin sağlanması için Almanya'nın harekete geçmesi, demokrasi, hukukun üstünlüğü konusunda Erdoğan'a bir dersin verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Ve diyor ki Almanya hükümeti ziyareti fırsat bilerek Erdoğan'dan somut tavizler talep etmelidir. Bunun için Merkel'e uyarıda bulunuyoruz. Aynı şekilde Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği ve benzeri konularda Türkiye'nin bir anlamda aslında demek istedikleri şey Avrupa'ya muhtaç olduğu ve bu tavizleri vermezse önümüzdeki sürecin Türkiye için zorlu olacağına dair bir vurgu var. Bunun için de şartları var. Mesela gazete diyor ki insan hakları savunucusu Osman Kavala ki tutuklu, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili ki bunlara muhalif diyor o gazeteler. Bu muhaliflerin tutuklanma durumlarının değişmesi, yani serbest bırakılmalarının şart koşulmasını istiyor Alman hükümetinden. Ve eğer bu olmazsa bu dostluk pekişmez ve eğer talepleri varsa da bunlar yerine getirilmemeli diyor. Mesela başka bir gazete pürüzler çok fazla diyor iki ülke arasında ve Alman iç istihbaratının DİTİB'i izlemesinin düşünüldüğü bir dönemde Erdoğan'ın buraya geliyor olması bizden bunun bu kararın aleyhine bir talepte bulunacak olması anlamına gelebilir. Aman dikkat edin tarzında bir uyarı aslında bu. Dolayısıyla bir de DİTİB Merkez Camii'nin açılışını yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hı hı. Tam böyle şey bir dönem. Yani DİTİB'i istihbarat takip edecek. Böyle bir karar alındı. Sonrasında da cami açılışı gerçekleştirecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı diyor Almanya'daki Türkleri siyasi görüşleri doğrultusunda etkilemeye çalışmasın. Bu konunun önüne geçilsin. Berlin yönetimi buna dikkat etsin. Çünkü öteden beri Türkiye bizi de bu noktada suçluyor. Aslında köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Ama dikkat edelim diyor. Bir de Erdoğan yönetimi 2016 yılındaki darbe teşebbüsünden bu yana kendini düşmanları tarafından kuşatılmış hissediyor. Ve Avrupa'dan anlayış görmediğini söylüyor şeklindeki bir ifade var. Evet, Avrupa'dan anlayış görmediği kesin. Başka bir gazetede Türkiye'nin dev bir cezaevine çevrildiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taviz verilmesinin yanlış olacağı ifadeleri var. Ve ilginç bir ifade, hayır Sayın Erdoğan bu böyle yürümez. Önce porselen tabağı kır, sonra yapıştırmak için uğraş tarzında bir ifade var. Ama sonra da diyor ki yine de Türk Cumhurbaşkanı'nın diyaloğa razı olması olumlu bir gelişme sayılmalıdır. Ve Türkiye ekonomisi de tökezlemişken Erdoğan'ın paçaları tutuştu. İşte Trump ve Putin'den sonra bir anlamda Almanya'nın yardımcı olmasını istiyor. Ama sen önce şu ülkeni cezaevine çevirmişken bu ilişkileri düzelmeyeceğini bil tarzında bir ifade var. Şimdi bu ifadelerin her birinin arka planında dediğimiz gibi Türkiye'yi uluslararası platformda suçlu pozisyonuna düşürmek gibi bir derdi var. Mesela onlar DİTİB'i istihbaratın izleyeceğini söylüyorlar. Ama kimse Almanya'da Türkiye'deki Alman vakıflarının ne yaptığını sormuyor, sorgulamıyor. Bakın bizim basınımızda bu çok gündem olmuyor ama Türkiye'de çok ciddi faaliyetleri var Alman vakıflarının. Hatta gençlere yönelik bu LGBT dediğimiz cinsel yönelimlerinin sorgulanmasına yönelik broşürlerden tutun da Türkiye'nin iç işlerine karışmak dahil, doğuda güneydoğuda misyonerlik faaliyetleri dahil. Zaten Almanya gazeteleri bunu zaman zaman yazıyor. Diyor ki Türkiye'deki tutuklu Alman vatandaşlarının durumu ne olacak? Bir gazeteciyi bir süre tutuklu olarak yargıladı. Türkiye kıyameti kopardılar. Ama kendileri FETÖ'cülere arka çıkıyorlar. PKK'lılara arka çıkıyorlar. Bunun bir arka planı var. O yüzden bu medyanın yönlendirmesiyle bir de baktık ki şimdi Almanya'da gösteriler başlamış. Bu görüşme öncesinde. Berlin, Hanover, Düsseldorf'ta istenmiyorsun pankartları var. Bu basına da yansıyor. Ve sayıları şu anda çok değil. Birkaç yüz kişiden bahsediliyor. Mesela pankart açıyorlar. Erdoğan öldürür, Merkel hapseder mesajı veriyorlar. Daha sonra Türkiye'deki devlet terörünü durdurun diyorlar Düsseldorf'ta. Ve ilginçtir, bu gösterileri bir takım Kürt dernekleri ve sivil toplum örgütleri organize ediyor. İlginç, önemli, altı çizilmeli. Yani bir anlamda oradaki terör oluşumlarına destek veren PKK yandaşlarının oradaki gösterileri organize ettiği, Türkiye'ye karşı kışkırttığı burada açık bir şekilde anlaşılıyor. Ve bu 28-29 Eylül'deki görüşmede bir gösterinin düzenleneceği 10 bin civarında kişinin katılacağına dair şimdiden şey var, kestirimler var. Yani rakam bile verilmiş durumda. Dolayısıyla medya şu anda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için istenmeyen adam tarzında bir tavırla ülkeyi bir anlamda ayağa kaldırmaya kalkışıyor. İşte katılacağı yemeğe protesto edecek milletvekilleri de dahil olmak üzere. Ama Almanya'nın sicili bu manada bozuk. Çünkü bir anlamda Almanya'nın son dönemde sol partinin de karşı çıktığı bir tasarıyı onaylamış olması bölgeye silah sevkiyatını devam ettireceğinin bir göstergesi. Yani şimdi Türkiye'yi eleştiriyor Almanya ama Türkiye eleştirmeye yüzü yok bir açıdan. Suudi Arabistan, Mısır, Katar dahil olmak üzere bölgeye silah sevkiyatı yapıyor. Yani demokrasi bahane, silah satmak şahane diyebiliriz Almanya için. Ekonomik ilişkiler ve PKK, FETÖ ile ilgili hassasiyet talebi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve ilişkilerin yeniden normale dönmesine katkı sunacağını umduğunu ifade etti. Bunların her biri bir gelişme aslında Almanya açısından da. Fakat eğer Almanya, Alman basınına kulak verirse, Merkel de buna kulak verirse bir anlamda Türkiye'ye karşı tavırlı olacaklardır. Fakat tam tersi de olacağını düşünüyorum ben. Son dönemde Merkel'in tavrı medyanın kışkırtmasına yönelik değildi. Daha olumlu bir tavır, diyaloğa açık bir tavır sergiledi. Bunu bekleyip göreceğiz.
Peki, ilginç bir seyahat olacak. Evet. Bakalım ne olacak sonuçları hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gazeteci yazar Bahattin Cerda konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Yeni gün.